Ayrım 10.
Yukarıdaki inanışları sağlama bağlamak ve kadının kötülüğünün bir doğuş işi olduğunu anlatmak üzere Muhammed'in başvurduğu usullerden biri de kadını ilk günahkar gibi gösteren hikayeleri işlemek ve Kur'an'ı bu tür hikayelerle süslemek olmuştur. Bu hikayeler arasında Adem ile Havva ya da Yusuf Aleyhisselam ya da Amine, Süleyman Peygamber'in cariyesi ile ilgili olanlarına kısaca yer vermek gerekir. Hemen belirtelim ki bu hikayelerin aslı Ahdi Atik'te yer almıştır. Ve bunları Muhammed, Mekke ve Medine'deki Yahudi ile Hristiyanlardan öğrenmiş ve kendi bildiğine göre bir şekle sokarak İslam'ın akideleri haline getirmiştir. Kur'an'da Adem ve Havva olayı diye bilinen bir hikaye vardır ki, kadını doğuştan kötü, günahkar, fitneci ve düzenbaz bir yaratık şeklinde göstermek ve her vesileyle onu suçlu tutmak bakımından bir başlangıç niteliğini taşır. Her ne kadar Adem ve Havva olayının Kur'an'da anlatılış şekli ile Ahdi Atik'te anlatılışı arasında önemli farklar bulunduğu ve bu farkın İslam lehine olduğu ve çünkü Yahudi ve Hristiyan inanışlarına göre Havva'nın Adem'i günah işlemeye zorladığı, oysa ki İslami inanışta suçluluğun sadece Havva'ya değil, fakat aynı zamanda Adem'e de raci bulunduğu ve bu bakımdan İslamiyet'in kadın erkek eşitliğine yer verdiği iddia olunursa da bu iddiaların gerçeğe yatkın bir yönü yoktur. Çünkü Adem Havva hikayesini Ahdi Atik kaynağından alan Muhammed, bunu tıpkı diğer hususlarda olduğu gibi kadın aleyhinde çok daha olumsuz sonuçlar yaratacak değişikliklere sokmuştur. Başka bir deyimle söz konusu olayı kadın erkek eşitliğini öngörmek üzere değil, aksine kadını doğuştan kötü bir yaratık şeklinde tanımlayabilmek amacıyla işlemiştir. Çünkü bir kere Ahdi Atik'te Adem'in Aden bahçesinde konakladığı ve meleklerin kendisine secde ettikleri ve hayvanların en hilekarı sayılan yılanın Havva'yı kandırdığı yazılıyken, Muhammed aynı temaya sarılarak yılan yerine iblisi yani şeytanı ikame etmiş ve Adem'in Tanrı tarafından şeytanın melanetine karşı önceden uyarıldığı halde Tanrı yasaklarını dinlemediğini ve eşiyle birlikte yasak ağaçtan yediğini anlatmış. Fakat her şeye rağmen suçu Adem'den ziyade Havva'ya yüklemiş ve birazdan belirteceğimiz gibi asıl günahkar olarak onu göstermiştir. Hatırlatalım ki Kitab-ı Mukaddes'te Adem-Havva olayı Musa'nın birinci kitabı diye bilinen Tekvin'de anlatılmıştır. Şöyle özetlenebilir. Tanrı gökleri ve yeri yarattıktan sonra yerin toprağından Adem'i yapar ve burnuna hayat nefesini üfler. Böylece Adem yaşayan bir can olur. Tekvin Bab 2, 4-8. Bundan sonra Tanrı doğuya doğru bir yerde, Aden'de bir bahçe diker ve topraktan yarattığı insanı oraya yerleştirir. Fakat yerleştirirken de şu emri verir. Bahçenin her ağacından istediğin gibi ye. Fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin. Çünkü yediğin gün mutlaka ölürsün. Tekvin Bab 2, 16-17. Ne var ki Tanrı Adem'in yapayalnız kalmasını istemez ve ona uygun bir yardımcı yapmayı tasarlar. Adem'i uyutur ve onun uykuda bulunduğu bir sırada kaburga kemiklerinden birini alır ve bu kemikten kadını yapar ve Adem'e verir. Adem kadını görünce, "Bu benim kemiklerimden kemik, etimden ettir," der ve sevinir. Adem ve eşi güzel güzel yaşayıp giderlerken bir gün hayvanların en hilekarı sayılan yılan kadının karşısına dikilir ve yenmesi yasak ağaç konusunda sorar. "Tanrı bahçenin hiçbir ağacından yemeyeceksin dedi mi?" Kadın cevap verir. "Bahçenin ağaçlarının meyvesinden yiyebiliriz fakat bahçenin ortasındaki ağacın meyvesi hakkında ondan yemeyin ve ona dokunmayın ki ölmeyesiniz," dedi. Bunun üzerine yılan kadına, "Katiyen ölmezsin çünkü Allah bilir ki ondan yediğiniz gün gözleriniz açılacak ve iyiyi kötüyü bilerek Allah gibi olacaksınız," der. Yılanın bu sözlerini pek cazip bulan kadın ağacın meyvesinden alır ve yer. Kocasına da verir, o da yer. O anda ikisinin de gözleri açılır. Bir de bakarlar ki çırılçıplaktırlar, utanırlar ve incir yaprağından önlük yaparlar. Fakat olan biteni Tanrı duymuştur. Bundan dolayı da çok kızmıştır. Derhal Adem'i çağırtır ve sorar. "Ondan yeme diye sana emrettiğim ağaçtan yedin mi?" Böyle bir soru karşısında dürüst bir insanın yapacağı şey, kendi sorumluluğunun bilinci içerisinde evet yedim özür dilerim şeklinde bir şeyler söylemektir. Fakat Adem bunu yapmaz ve en bayağı bir usule başvurarak kabahati kadına yükler ve şöyle der. Yanıma verdiğin kadın o ağaçtan bana verdi ve yedim. Bunun üzerine Tanrı kadına döner ve bu yaptığın nedir diye kükrer. Kadıncağız da yılan beni aldattı ve yedim der. Tanrı'nın gazabı daha da artar. Bir yandan yılana, diğer yandan kadına hadlerini bildirmek ister. Önce yılana hitaben, bunu yaptığın için bütün sığırlardan, bütün kır hayvanlarından daha lanetlisin. Karnın üzerinde yürüyeceksin ve ömrünün bütün günlerinde toprak yiyeceksin. Ve seninle kadın arasına ve senin zürriyetinle onun zürriyeti arasına düşmanlık koyacağım. O senin başına saldıracak ve sen onun topuğuna saldıracaksın. Sonra kadına döner ve şöyle der. Zahmetini ve gebeliğini ziyadesiyle çoğaltacağım. Ağrı ile evlat doğuracaksın ve arzun kocana olacak. O da sana hakim olacaktır. Sözlerini bitirdikten sonra Adem'e şöyle der. Karının sözünü dinlediğin için toprak senin yüzünden lanetli oldu. Ömrünün bütün günlerinde zahmetle ondan yiyeceksin. Toprağa dönünceye kadar alnının teriyle ekmek yiyeceksin çünkü ondan alındın. Tekvin Bab 2, 18-25 Bab 3, 1-24. Böylece Tanrı karı sözü dinlemenin ne felaketler doğuracağını ihsas ettikten sonra Adem'i karısıyla birlikte Aden bahçesinden çıkarır. Adem karısının adını Havva olarak koyar ve ondan çocuklar edinir. Tekvin Bab 4 vd. Görülüyor ki Kitab-ı Mukaddes'in yazdığına göre Tanrı daha insan neslini yaratmaya karar verdiği andan itibaren kadına haksızlık yapmakla işe başlamıştır. Çünkü bir kere erkeği topraktan yaratmış, Adem bahçesine koymuş ve belli bir ağaca dokunmaması için onu uyarmıştır. Daha sonra onun kaburga kemiğinden kadını yapmış ve fakat ona yukarıdaki uyarmayı yapmamıştır. Bu hatırlatmayı kadına muhtemelen Adem yapmış olmalıdır. Öte yandan kadını ayartan ve yasak meyveyi yemeye kışkırtan yılandır ve yılan bunu yalan ve dolana başvurarak yapmıştır. Ve eğer bu taktiğini kadına karşı değil de Adem'e karşı uygulamış olsaydı, hiç kuşkusuz yasak meyveyi ilk yiyecek insan erkek olmuş olacaktı. Eğer Tanrı söylediği gibi bütün varlıkların ve mahlukatın kaderini çizen güç ise, yılanın Adem yerine kadını aldatmış olmasının nedenini de bu güçte aramak gerekmez mi? Yasak emri kendisine verildiği halde, Adem kadının sözüne uymuş olmakla sorumluluktan kurtulmuş değildir. Fakat bütün bunlara rağmen Tanrı, esas cezayı kadına layık görmüş, onu ağrılar içerisinde çocuk doğurmaya mahkum etmiş ve kocasına boyun eğer durumlara itmiştir. Söylemeye gerek yoktur ki, bütün bunlar Kitab-ı Mukaddes'i kaleme alan din adamlarının hayalden uydurdukları sözlerdir ve kadını erkeğin emrine ve hizmetine sokmak için düşündükleri hikayelerdir. Ve işte Muhammed Kitab-ı Mukaddes'te büyük bir kurnazlıkla kadına oynanan bu oyunu daha da büyük bir kurnazlıkla işlemiş ve Tanrı'dan indiğini söylediği ayetlerle Kur'an'a yerleştirmiştir. Gerçekten de Kur'an'dan anlaşılmaktadır ki Tanrı emrine riayetsizlikle asıl büyük kusur Adem'e ait bulunduğu halde sadece Havva suçlu durumda tutulmuş ve bunun sonucu olarak kocasına itaat ve hizmet zorunluluğunda bırakılmıştır. Şöyle ki Kur'an ve hadis hükümlerine göre Tanrı tıpkı Kitab-ı Mukaddes'in ilk kitabında Tekvin'de anlatıldığı gibi erkeği balçıktan yaratmış ve sonra kadını ondan yapmıştır. Nitekim Hicr ve Zümer surelerinde şöyle yazar. Ben balçıktan işlenebilen kara topraktan bir insan yaratacağım. K15 Hicr suresi ayet 26-28-29. Sizi bir tek nefisten yaratmış ve sonra kadını ondan yaratmıştır. K39 Zümer suresi ayet 6. Buradaki siz sözcüğü erkekler anlamındadır. Çünkü ileride de göreceğimiz gibi Tanrı sadece erkeğe hitaben konuşmayı gelenek edinmiştir. Topraktan yarattığı Adem'i Tanrı sadece kendisine muhatap edinmekle kalmaz, fakat aynı zamanda onu tüm yaratıklarına üstün kılmak ister ve bunun için meleklerini ona secde ettirir. Andolsun ki meleklere Adem'e secde edin dedik. K7 Araf suresi ayet 11, K20 Taha suresi ayet 116. Öte yandan insan nesline analık edecek olan Havva olduğu halde Tanrı bu soylarla sadece Adem'in adını anarak övünmek ister. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini birbirinin soyundan olarak alemler için tercih etti. K3 Ali İmran suresi ayet 33-34, K19 Meryem suresi ayet 58. Övünürken de kendi azametini ve kendi büyüklüğünü kabul ettirebilmek için Adem'i araç olarak kullanır. Ve bu işi her şeyden önce kendi melekleri önünde yapmak ister ve onlara öğretmediklerini Adem'e öğretmiş görünür. Ve Tanrı Adem'e her şeyin ismini öğretti. Sonra onları meleklere gösterdi ve "Eğer sözünüzde samimiyseniz onların isimlerini bana söyleyin," dedi. Cevap verdiler: "Sen münezzehsin. Öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen hem bilensin hem hakimsin. Allah, ey Adem, onlara isimlerini söyle," dedi. Adem isimlerini söyleyince Allah, "Ben gökler ve yerlerde görünmeyeni biliyorum. Sizin açıkladığınız ve gizlemekte olduğunuzu da bilirim diye söylememiş miydim?" dedi. K2 Bakara suresi ayet 31-34. Görülüyor ki Tanrı indinde Havva'nın değeri ve yeri pek yoktur. Onu kendisine muhatap edinmedikten gayrı onun adını dahi anmak istememiştir. Nitekim Kur'an'da Tanrı sadece Adem'e hitaben ve "sen ve eşin" şeklinde konuşur. Bundan dolayıdır ki yapılması ya da yapılmaması gereken şeyleri sadece ona hitaben konuşarak bildirir. Yasak ağaç konusunda da böyle hareket etmiştir. Nitekim Kur'an'da "Ey Adem! Eşin ve sen cennette kal, orada olandan istediğiniz yerde bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz." K7 Araf suresi ayet 19, K20 Taha suresi ayet 117-119 diye yazılıdır. Fakat Tanrı sadece Adem'e hitap etmekle kalmamış, fakat ondan bu emre riayet edeceğine dair söz almıştır. "And olsun ki daha önce Adem'e ahd vermiştik." K29 Taha suresi ayet 115. "Ve üstelik onu uyarmış ve şeytana uymamasını ve zira şeytanın en büyük bir düşman olduğunu hatırlatmıştır. Ey Adem, doğrusu bu, iblis, senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa bedbaht olursun. Doğrusu cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın ve orada ne susarsın ne de güneşin sıcağında kalırsın," dedik. K20 Taha suresi ayet 117-119. Bilindiği gibi iblis, Tanrı'ya sırt çeviren ve onun emirlerini dinlemeyen ve hatta Tanrı'nın "Adem'e secde et" şeklindeki buyruğuna karşı "Ben ondan, Adem'den üstünüm" diyerek direnen ve böylece büyük bir düşman olduğunu açığa vuran bir musibettir. Böylesine kötü, böylesine asi ve tehlikeli bir şeytanı Tanrı neden dolayı yaratmış ya da neden dolayı onu yok etmemiştir sorusu. Ayrıca üzerinde durulması gereken bir muammadır. Fakat anlaşılan odur ki şeytana uyan Adem'dir. Şeytanın, "Ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi?" K20 Taha suresi ayet 120 şeklindeki sözlerine kanmış ve yasaklanan ağaca yaklaşmıştır. Her ne kadar şeytanın hem Havva'yı ve hem de Adem'i aynı zamanda yanılttığı sanılır ise de, Adem ile iblis arasında geçen konuşmalardan asıl sorumluluğun Adem'e ait bulunduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Tanrı Havva ile konuşmuş değildir, yasak emrini ona vermiş değildir. Bu itibarla tüm suçluluğun Adem'de aranması gerekir. Ne var ki Muhammed kadın sınıfının kötü yaratılmış olduğuna inandığı içindir ki bu hikayeyi Havva'yı suçlu kılacak şekilde kullanmıştır. Bu nedenle Havva anamız olmasaydı kadın cinsi zevcine hiyanet edip aldatmazdı demiştir. Belirtmek istediği şey fitneciliğin ve kötülüğün kadın neslinden gelme olduğudur. Kafasında sabit fikir şeklinde çöreklenen bu düşünceyi o her vesile ve fırsatta açığa vurmaktan geri kalmamıştır. Örneğin Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine dayalı bir hadisinde "Beni İsrail'de ilk fitne kadın yüzünden çıktı" diye konuşmuş ve Üsame bin Zeyd'in rivayet ettiği hadisinde de "Benden sonra erkekler için kadınlardan zararlı bir fitne bırakmadım" diyerek hep aynı düşüncesini dile getirmiştir. Muhammed'e göre Adem ile Havva'nın sadece cennetten kovulmalarına değil, fakat birbirlerine düşman olarak yeryüzüne inmelerine Havva sebep olmuştur. Nitekim Kur'an'da, "Birbirinize düşman olarak inin, yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz." K2 Bakara suresi ayet 36 diye yazılıdır. Bununla Muhammed dünyanın kuruluşundan bu yana kadın erkek ilişkilerindeki düşmanlıkların esas itibariyle Havva'nın ihanetinden doğduğunu belirtmek istemiştir. Hatta bununla da yetinmemiş, fakat Tanrı'nın Adem'i inayetlere mazhar kılarken Havva'yı mağfiretinden yoksun kıldığını söylemiştir. Nitekim Kur'an'a koyduğu ayetlerden ve bıraktığı hadislerden öğrenmekteyiz ki, Adem bütün suçluluk ve küstahlıklarına rağmen yine de Tanrı'nın sevgisini ve güvenini kazanmış ve onun tarafından kamil bir insan olarak tanımlanmıştır. Örneğin Bakara suresinde şöyle yazılıdır. Adem Rabbinden emirler aldı, onları yerine getirdi, Rabbi de tevbesini kabul etti. K2 Bakara suresi ayet 37. Fakat buna karşılık zavallı Havva şeytan ruhlu kalmaya mahkum kılınmıştır. Oysa ki Adem gibi Havva da Tanrı'ya tevbe etmişti. Nitekim Araf suresinde şöyle der. Adem ve Havva, her ikisi de Rabbimiz kendimize yazık ettik, bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz dediler. K7 Araf suresi ayet 23. Bu hükümlerden kolaylıkla anlaşılacağı üzere her suçluluk Havva'ya yüklenmek suretiyle kadının erkeğe aşağılık duygusu içerisinde kalması, ona tabi tutulması ve onun hizmetlerini görmesi durumları hazırlanmıştır. Ve ne ilginçtir ki bu durum İslam düşünürlerinin pek çoğu tarafından Tanrı'nın ve elçisinin büyük buluşu olarak tanımlanmış ve onların hayranlığını uyandırmıştır. Muhammed'e peygamber olarak tapanlar onu bu başarıları nedeniyle ululaştırmışlar ve kadın sınıfını doğuştan kötü ve fitneci niteliklerle donatmış olmasında büyük hikmet yattığını savunmuşlardır. Bu yazarlar arasında Hakk'a şükürler olsun, dünyanın yaratılması sırasında onun bu hikmeti nedeniyle kadın fitne kaynağı sayılmıştır diyerek Tanrı'ya ve elçisine mersiye okuyanlar çıkmıştır. Söylemeye gerek yoktur ki Adem ve Havva olayının bu şekilde ele alınması ve Havva'nın suçlu durumlarda bırakılması bir bakıma Tanrı'nın haksızlıklar yapabileceği kanısını uyandırmaya ve Tanrı fikrini zedelemeye müsaittir. Ne var ki şeriatçı zihniyet bunu önemli görmemiş ve muhtemelen fark etmemiştir. Her şeyi dilediği gibi şekillendiren, dilediği gibi düzenleyebilen bir Tanrı'nın ille de kadını kocasının doğumunda kılacağım diye bu tür bir haksızlığa yer vermesinin keyfilik anlamına geleceğini aldırış etmemiştir. Çünkü Kur'an'ın Tanrı dilediğini sapıtır, dilediğini doğru yola sokar şeklindeki nice ayetlerine dayalı olarak şeriatçının inancı şu olmuştur ki, Tanrı'nın haksızlık ya da keyfilik yapması doğaldır ve kimsenin buna karşı söyleyeceği bir şey olmamalıdır. Hemen hatırlatalım ki, Mutezile sınıfı mensupları daha ilk anlardan itibaren bu tür inançlara karşı çıkmışlar ve Tanrı'nın kötülük ve keyfilik yapamayacağı görüşünü savunmuşlardır. Savundukları için de zındık sayılmışlardır. Kadını doğuştan kötü göstermek maksadıyla düşünülmüş tek hikaye, Adem ve Havva hikayesi değildir. Şeriatın kadın sınıfına reva gördüğü haksızlıklar sadece bu olaya inhisar ettirilmemiştir. Havva'dan bu yana kadının daima kötüye yönelik kaderi hep buna benzer haksızlık olayları ile yoğrulmuştur. Bu haksızlıklar öylesine insafsız noktalara ulaştırılmıştır ki her konuda ve her vesileyle erkek suçsuz ve kadın suçlu durumlara layık kılınmıştır. Özellikle cinsel yaşam ve şehvet sorunları alanında Tanrı'nın erkek sınıfını günahlardan ve sapık yollardan korumak için kadın sınıfını suç işlemeye doğrultması pek olağan karşılanmıştır. Yusuf suresinde anlatılan Yusuf olayı bunun bariz örneklerinden biridir. Gerçekten de bu surede Tanrı'nın usta bir planla Yusuf'u Mısır'daki bir karı kocanın evine yerleştirdiği, ergenlik çağına geldiğinde ona hikmet ve bilgi verdiği belirtildikten sonra Yusuf ile konuk bulunduğu evin kadın arasındaki ilişkiler hikaye edilir. Bu hikayeye göre bir gün kadın, kocasının evde bulunmadığı sırada Yusuf'u kendi odasına çağırır, kapıları sıkı sıkıya kapar ve ona gelsene der. Bu çağrıya karşı Yusuf, Günah işlemekten Allah'a sığınırım. Doğrusu senin kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar şüphesiz başarıya ulaşamazlar, der ve kadının teklifini reddeder. Ve işte Yusuf'un bu davranışı vesilesiyle Tanrı'nın şöyle konuştuğu görülür. Andolsun ki kadın Yusuf'a karşı istekliydi. Rabbinden bir işaret görmeseydi Yusuf da onu isteyecekti. İşte ondan kötülüğü ve fenalığı böylece engelledik. Doğrusu o bizim kullarımızdandır. Görülüyor ki Yusuf evli bir kadının kendisiyle yatma teklifine karşı isteklidir. Ve eğer kendi başına karar verme durumunda kalsa bu teklife uyarak onunla yatmaya hazırdır. Ne var ki Tanrı onun kalbindeki bu kötü eğilimleri okumuş ve Yusuf'u korumuştur. Ne hikmettir ki Yusuf'u gayrimeşru isteklerden ve günah işlemekten alıkoyan bu aynı Tanrı, Muhammed'in bildirmesine göre kadının isteklerine ve Yusuf'a yatma teklifinde bulunmasına engel olmamış ve onun günah işlemesine aldırmamıştır. Aksine, dilediğini sapıtan ve dilediğini doğru yola sokan Tanrı, bu olaydan sonra tüm sorumluluğu kadının sırtına yüklemiş ve onu düzen kurmakla itham etmiştir. Çünkü Tanrı yine Muhammed'in belirttiklerine göre erkek kullarına fazlasıyla düşkündür. Ve en büyük zevki doğuştan kötü olarak halkettiği şeytan gibi yaratıklara ve örneğin kadına tuzaklar kurmak ve Müslüman erkek kullarını da bu tuzaklardan kurtarmaktır. Yusuf olayında yaptığı gibi. Tekrarlamakta yarar vardır ki şeriatçı zihniyet Kur'an'daki Tanrı dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola ulaştırır şeklindeki ayetler gereğince Tanrı'nın bu ve benzer tür davranışlarında hikmet yattığına inanmanın Müslümanlık ve inanmamanın da kafirlik olduğunu kabul eder. Bu sonuca da yine Kur'an yolu ile gider. Yukarıdaki olayın devamı bunun böyle olduğunu doğrulayan örneklerden biridir. Nitekim Yusuf, Kur'an'da yazılanlara göre kadının teklifini reddedip evden çıkmak üzere kapıya yöneldiğinde kadın arkasından yetişip gömleğini yırtar. Bunu yaptığı sırada kocasının eve doğru gelmekte olduğunu görmüştür. Kendisini masum göstermek üzere suçu Yusuf'a yükler ve kocasından onu cezalandırmasını ister. Şöyle der. Ailene fenalık etmek isteyen bir kimsenin cezası ya hapis ya da can yakıcı bir azap olmalıdır. Fakat kocası gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu fark edince işi anlar ve karısına hitaben "Doğrusu bu senin tuzağındır, siz kadınların düzeni büyüktür." der. Sonra Yusuf'a "Sen bunu aldırma" diyerek onu teselli eder ve karısına dönerek "Sen de günahının bağışlanmasını dile çünkü suçlusun" diye azarlar.